Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derinbek, pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk sağda.
Hocam yine devam ediyoruz bu üzüntüden nasıl kurtuluruz derin düşünceden. Şimdi diyor ki Karni Bey, bir kere hocam her güne Yaratan'ın sizinle beraber olduğuna ve size yardım edeceğine inanarak başlayın. Hocam bu özellikle tarikatlarda Allah benimle beraberdir.
Evet.
Allah beni görür, bilir şeklinde hocam tefekkür yettiriyorlar. Bunun hocam şu faydası var. Allah benimle beraberse bütün dünya benim karşımda olmuş ne yazar?
Evet.
Hocam kendini çok güçlü hissediyorsunuz ya.
Kesinlikle. İnsan kendini yapayalnız ve sadece bir yeryüzü canlısı olarak gördüğünde hocam, bu uçsuz bucaksız evrende
yapayalnız bir insan.
Güçsüz, kudretsiz, aciz, hiçbir şey yapamayacak bir canlıya dönüşür. Ama öbür tarafta insan bilirse, ben topraktan bir insan yaratacağım. Ona kendi ruhumdan üflediğim zaman ona secde edin. Demek insan topraktan yaratılmıştır dediğinde biraz eksik ifade oluyor yani.
Bir de Allah,
İnsanın bedeni topraktan yaratılmış
tabii.
Ama insanın ruhu ilahi bir nefes ve bu insanın da ayırt edici özelliği. Şimdi ben şey diyorum yani hani üç harfliler denir ya hocam. Şimdi ya ilahi nefes sende var iken yaradandan yani üç harfli değil 10 harfli gelse ne olur?
Ne yazar?
Ama yeter ki insan ruhuyla özdeşleşsin. İnsanın kalbi hiç durmadan dönüp duran bir şey. İnsanın kalbi eğer nefsiyle özdeşleşebilir, ruhuyla da özdeşleşebilir. Nefsiyle özdeşleştiği zaman sadece bir beşer olur. Tırnak içinde çıplak bir maymun kadar bir gücü ve kuvveti olur yani. Ama ruhuyla özdeşleştiği zaman o zaman işte insanın o mutlak sonsuzdan aldığı güç ve enerji onun için çok başka olacaktır yani.
İbn-i Ataullah'ın çok güzel bir sözü var hocam. Allah'ı bulan neyi kaybeder? Allah'ı kaybeden neyi bulmuştur?
Evet.
Hocam bir kere Allah'ı bulan bir insan dünyanın en güçlü insanıdır. Şimdi hocam düşünün ki sizin çok yüksek rütbeli bir polis arkadaşınız olsa, bürokrasiden değil mi? Ne kadar böyle cesur ve rahat olursunuz.
Evet.
Şimdi hocam bu maiyet tefekkürü, Allah ile beraber olma şuuru hocam insana müthiş bir destek veriyor. Çünkü hocam Rabbimiz bizi bu dünyaya gönderirken bizi en iyi şekilde yarattık diyor ya şimdi hocam.
Evet.
Her türlü bize psikolojik, sosyolojik imkan da vermiş. Biyolojik, kendimizi terapi yapma, iyileştirme. Hocam düşünsün çocuğu okula gönderiyoruz. Okullar açıldı ya şimdi.
Evet.
Çocuğa oğlum işte şu harçlı cebine koy diyoruz. Bak sıkışırsan simit alırsın, su içersin kantinden. Şu diyoruz işte kalemini koyduk, silgini koyduk. Yedek kalem, yedek silgi. Bir insan olarak, bir baba olarak biz imkanlarımızın el verdiğince çocuğumuzun bütün o bizi görmeyecek gün boyunca bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Ya Allah bizi bu dünyaya göndermiş. En çok kıymet verdiği varlık insan. Melekler secde ettirmiş. Hocam kendi kendimizi tamir edecek, psikolojimizi düzeltecek, hasta olduğumuz zaman hastalığımızı iyileştirecek bütün imkanları ve bilgileri Allah bize vermiş. Ama hocam onları kullanmayan biziz. Kullandığımız anda Allah'ın izniyle her türlü sıkıntımızı ve problemimizi çözebiliriz. Hani o yüzden Allah bizimle beraber bize yardım ediyor demek hocam sadece ya başıma bela geldi, ya Rabbi gel beni kurtar değil.
Evet.
Allah sana peşine zaman vermiş. Yani bir derdin var işte bir arkadaşına paylaş diyoruz mesela. Hani insanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşır diyoruz. Ne bileyim hocam mesela ben Kur'an okumayı çok seviyorum. Dertlendiğiniz zaman Allah kelamı hocam insanın için rahatlıyor. Siz de geçen şey demiştiniz. Gökyüzünü seyretmek. Hani İmam Gazali'den alıntı yaparak.
Evet.
Hocam o kadar çok elimizde dertlerimizi, tasalarımızı dağıtacak imkanlar var ama biraz hocam okumamız herhalde öğrenmemiz de gerekiyor değil mi? Ne dersiniz?
Kesinlikle. Bir öğrenmek gerekiyor hocam. İki, bazı insanlar da Yaradan hocam emir eri gibi görüyor. Dua değil emir yağdırıyor. Yani Allah'ın insandan beklediğini insan kalkıyor Allah'tan bekliyor. İyi de o sınav konusu sen. Yani senin çözmen gerekiyor. Sen Yaradan'dan o konuda destek isteyeceksin.
Bu hocam yoksa benziyor. Beni İsrail diyor ki ya Rabbi bıldırcın eti yemekten bıktık, helva yemekten bıktık. Bize soğan, sarımsak, mercimek.
Evet.
Yani adi şeyler istiyorlar. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki madem istiyorsanız buyurun şu şehre girin. Orayı alın, fethedin. Soğan, sarımsak yersiniz.
Evet.
Bu sefer diyorlar ki ya Rabbi orada cabbar bir kavim var. Ey Musa sen ve Rabbin gidin savaşın. Şimdi hakikaten bazen yani bir şey istiyoruz. Onun bedelini ödemek çok zor değil aslında. Yani biraz çalışsak, yani işte ya Rabbi matematikten 100 alayım diyor çocuk.
Evet.
Ya al da. Onun bedeli var. Öde bedelini. Al işte. Alın teriyle. Yok ya Rabbi ben çalışmak istemiyorum. Ben sabah da film seyredeceğim. Ama sen bir zahmet bir şekilde o sihirli bir halde o yüzü ben alayım. Veya evet. İşte üniversiteye hocam en iyi bölümü ben kazanayım şeklinde. O yüzden hocam yani Allah'la beraber olmak da yanlış anlaşılmamalı.
Evet yani insan Allah'ın insana vermiş olduğu yetenekler olağanüstü. Ama insan ancak ne yapıyor hocam? Zor zamanda bu yeteneklerini gösteriyor çoğunlukla. Zoru görmeden bunları açığa çıkartmıyor yani. Dolayısıyla insan ne yapmalı? Bir tohum gibi düşünmeli hocam kendisini. Tohum şimdi toprağa düşmese ne olur? Çürür ya da kurda kuşa yem olur. Toprağa düşmesi lazım. Yetmiyor toprağın altında kendini çatlatması lazım. Yetmiyor filiz verip toprağın üstüne çıkması lazım. Sele, suya, kurda, kuşa yem olmadan direnmesi lazım. Ve oradan güneş ışığına doğru bir yükselmesi lazım. Ama biz şey istiyoruz. Hemen olsun, hepsi olsun. Ve bu çilelerin hiçbiri olmadan olsun istiyoruz. Yani.
O zaman hocam Allah'la beraber olmak şunu da gerektiriyor. Allah'ın koyduğu kanunlar var bu kainatta. Sünnetullah diyoruz biz bunu hocam.
Evet.
Taşı atarsanız evin balkondan aşağıya birinin kafasına düşer bu yani. Ya Rabbi atayım ben taşı da kimsenin kafasına düşmesin. Kimseyi öldürmesin evet. Demek mümkün değil.
Kesinlikle hocam. Tam burada hocam bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi ayet ne diyor? Kün feyekün. Yasin suresinde. Ol der oluverir. Oturuyor. Dua ediyor. Ev ver. İş ver. İyi evlat ver. Şu ver bu ver. Sonra diyor ki. İyi de bak işte ol der olu verir. İyi de o ayet sen hiçbir çaba sarf etmeden her şeyi Allah sana hazır gönderecek diye inmedi ki.
Aynen.
Yani ve yer çekimi kanunu da koyan, suyun kaldırma kuvvetini de koyan yaradan. Sen onlara meydan okumaya kalkıyorsun. Sonra diyorsun ki ya işte bu bela niye başıma geldi? Yani, şey zannediyor kendini hocam. İbrahim peygamber ateş beni yakmaz. İsmail zannediyor kendini bıçak beni kesmez. Biz ama böyle aklı başında bir yazar çizer bir arkadaş şeyi savunuyor hocam. Şey gibi İbrahim gibi olursak ateş bizi yakmaz. İsmail gibi olursak bıçak bizi kesmez. İyi de ya, kaç tane insan İbrahim ve İsmail oluyor. Bunların bir şey olduğunu mucize olduğunu unutuyor.
Bir de hocam
sen,
şöyle.
O da Allah'ın koyduğu kanun. Allah'ın koyduğu yer çekimi kanuna suyun kaldırma kuvvetine uymazsan seni anında Allah çarpar yani.
Ya hocam bir de şu var İbrahim aleyhisselam o kadar Allah dostu olmuş. Ateş beni yakmasın diye olmamış ki. Allah dost olmak için olmuş.
Burası çok önemli.
Yani ben böyle mucize göstereyim. Hani Hint fakirleri var ya hocam guru diyoruz. Böyle acayip işler
olağanüstü
yapıyorlar.
Olağanüstü şeyler yapıyorlar.
Bu amaç değil ki. O bir yan ürün esasında.
Evet. Tasavvufta hakikaten hocam şey. Keramet değil istikamet vurgusu herhalde tabii, bunun için
tabii,
yani.
Tabii. Eyvallah. Hocam yeni bir madde var. Kendi kendinize üzülmek çok kötü bir alışkanlıktır deyin. Hocam üzülmek bir kötü alışkanlık. Bunun hocam farkına varmak. Da bir esasında bir adım pozitif adım atmış oluyoruz.
Kesinlikle.
Ondan kurtulmak için yani mesela beni üzen bir insan var. Onun yanına gidince benim eski hatıramı anlatacak, benim bir eksikliğimi bana hatırlatacak.
Üzecek yani.
Sen de hocam bunun farkına var veya kendi başına kaldığında üzülüyorsan
kendi bunun bir rahatsızlık azalt.
Hocam bir kere rahatsızlık olduğunu, kötü olduğunu bilmek bile işi %50 hallediyor.
Kesinlikle. Çünkü bir tür teşhis kısmı oluyor hocam evet. O. Yani bir insan teşhis konulmamış bir problemine tedavi aramıyor ki.
Evet.
O nedenle yani insan önce kabul etmesi lazım. Ve bu bir de trafikte hocam mesela aynalara bakıyoruz ya.
Evet.
Aynaların görmediği hocam kör noktalar var yani. Şimdi yeni gelişkin arabalarda o kör nokta çözülüyor da. Çoğu arabada hocam arabanın kör noktası var. Orada biraz eğilmen lazım aynada ki o kör noktada olup olmadığını göresin. Şimdi insanın da kendine kör noktaları var. Göremiyor o hallerini. Bunu ancak başkaları üzerinden görür yani.
Hocam İmam Gazali'nin çok güzel bir şeyi var. Hani bu psikoterapistlerin de delil kullandığı bizim Müslüman psikoterapistlerin. İnsan diyor yani bazen kendini göremez. Sadık bir dost bulsun kendini ama hakikati söyleyen ama kırmadan dökmeden yani iyi niyetle. Ona diyor bir defter kalem versin. Ya kardeş şu defter kalem al da ben de gördüğüm eksiklikleri bir zahmet yazar mısın? Ve hocam psikoterapistler diyorlar ki şimdi öyle dost bulmak zor. Biraz para verin ama söz biz yine size doğru söyleriz diyorlar. Ve gerçek hocam bence fena bir kurumda değil bu psikoterapi kurumu.
Tabii ihtiyaç var. Tabii önemli olan şu yani koruyucu hekimlik gibi hocam. Yani tedaviye ihtiyaç duymadan problemleri çözmek. Yani hastalığa giden yollardan korunmak, uzak durmak. Bu kısım önemli. Sizin demin dediğiniz gibi. Bir de hocam bizde şöyle bir düşünce var. Diyelim ki sevinme tarzımız, üzülme tarzımız, kızma tarzımız. Biz bunları şey zannediyoruz. Doğuştan getirdiğimizi zannediyoruz. Bak sevinmek, üzülmek, kırılmak, kızmak, öfkelenmek. Bütün bunlar doğuştan gelen bir özelliğimiz. Ama bunların stilleri
toplumdan bize geliyor.
Ailemizden bize geliyor. Geliyor ve bunlar hocam daha bebeklikten itibaren geliyor.
Öğreniyoruz bunları biz.
Evet, mesela basitleştirerek, karikatürize ederek söylüyorum ama aslında işin gerçeği de bu. Ağlamayan bebeğe emzik verilmez. Değil mi bizde hocam?
Evet.
Bebeği neyi ödüllendiriyoruz hocam?
Ağlamaya.
Ne oluyor? Ajitasyon yaparak, sürekli kendini acındırarak bir şeyler elde etmek isteyen, geçmişinle sürekli olarak acılarını gündeme getiren insanlara ve bunun telafisini başkalarından bekleyen.
Hocam böyle bir yakınım vardı. İnan yıllarca anlayamadım. Öyle acındırıyor. Ben de hep yardımcı olmak için böyle canla başla gayret ediyorum. Yani bazen sözümle, bazen maddi imkanlarımla. Sonra anladım ki onların çoğu manipüle etmek içinmiş. Meğer adamın ciddi problemi de yokmuş.
Evet.
Bankada parası da varmış ama parayı bozdurmak istemiyor.
Evet.
Yani sizden borç istiyor hocam. Sen diyorsun ki adam beş parası yok vereyim şuna yazık gariban diyorsun. Meğer atıyorum bankadaki paranın vadesi dolmamış da. Ama onu size söylemiyor.
Onu bozmak istemiyor
veya
yani.
Veya altınları var. Şimdi altını bozdurmak, geri almak kayıp. Evet. Senin kaybına razı. Sen satıp veriyorsun icabında ona.
Evet.
Ama o kendi kendine kaybetmek istemiyor. Öyle insanlar var ki piyasada hocam. Dediğiniz gibi bizim Türk kültürünün getirdiği hep böyle olumsuz konuşuyorlar. Birisi oradan acır da yardımcı olursa da oh ne güzel kandırdım. Saftirik.
Evet. Hocam eski Türk kültüründen bir örnek vereyim. İşte Bozkır'da o zaman Türk ordusu bir yerden bir yere intikal ederken bakıyor bir savaş hocam. İki taraf savaşıyor. Bir taraf üstün pozisyonda, öbür taraf ise yenilme pozisyonunda. Bilin bakalım hocam kimi tutuyorlar? Kim olduklarını bilmiyorlar o tarafların.
Yenileni tutuyorlar. Çok güzel hocam. Bizim Türk kültürü biraz var hocam.
Yani şimdi bunu bir kenara koyalım hocam. Bir de bu arada hocam ben Orta Asya Türk kültürünün şimdiki Türk kültürü üzerindeki etkisinin tırnak içinde dehşet düzeyinde yüksek olduğunu düşünüyorum. Biraz antropolojik perspektiften bakıldığında hocam Orta Asya'nın kodları inanılmaz derecede bizde var. Bunu belki ileride irdeleme şansımız olur yani. Geleceğim hocam deminki mevzuya. Üzülme, kırılma, darlanma, sıkılma, kaygılanma bunları doğuştan getiriyoruz dedik. Ama stillerini ve tarzlarını çevreden öğreniyoruz. Ama çevreden edindiğimiz, aileden edindiklerimiz hocam da son derece bunları tırnak içinde kanırtan şeyler. Ben bu durumda üzülmezsem doğal davranmamış olurum diyor.
Üzülmem gerekiyor.
Ben burada üzülmem gerekiyor. Veya burada kızmam gerekiyor.
Şuna öfkelenmem gerekiyor. Belki öfkelenecek konu değil.
Hocam mevzu şu. O zannediyor. Bunlar ona doğuştan, yaradan tarafından kodlanmış bu şekilde. Hayır. Stil ve tarz sana bağlı bir şey yani. Stil ve tarz sana bağlı. Dolayısıyla nasıl yanlış düşünceler, çocuktan edindiğimiz yanlış bilgiler yok mu hocam? Bir sürü bilgi var. Yapıyorsun? Yetişkin olmuşsun diyorsun ki ya bunlar çocukça düşünceler. Hatta birisi bir şey dedi ya çocukça düşünme falan diyoruz yani. Böyle çocukça çocukluktan getirmiş olduğun bir de bunlar hocam daha çok koşullanma yoluyla elde ettiğimiz şeydir. Duygulanım tarzlarıdır. Yani tırnak içinde aklımızı kullanarak değil, düşünceleri biraz daha aklımızı kullanarak elde ediyoruz.
Ama duyguları çevreye göre ayarlıyoruz.
Evet, çevre bize kodluyor. Kodlamayı yapan hocam çevremiz. Onun için bunlara karşı insan kendi duygulanma tarzını gözden geçirmesi gerekiyor.
Hocam tasavvufta murakabeler, muhasebeler insan hocam böyle içine dönüp ya öfkemi ben nasıl kontrol ederim veya öfkelenmeye diğer bir konuda mı öfkelenmişim? Çok sevinmişim. Ya dünya sevinme değer bu kadar lüzumsuz yere yani 3 kuruş bir menfaat için. Hocam İmam Gazali hatırlarsanız sizinle bu seri yapmıştık.
Evet.
Öfkeyle alakalı, sevinçle, rızayla, şükürlük duyguları. Evet hocam. Esasında hocam tasavvuf duygularımızı muhasebe edip ne kadar, yani esasında hocam sufiler bize duygularımızı nasıl kontrol edeceğimizi, hatta hocam duyguları nasıl üreteceğimizi de bize öğretiyorlar.
Evet.
Yani durup durarak hocam ben niye mutlu olacağım ki şimdi diyor adam. Ya niye mutlu olmayacaksın ki? Bak sen varsın. Bir kere var olmak bir artı. Gözün görüyor, dilin konuşuyor, elin tutuyor. Yani daha ne istiyorsun Allah'tan bir adam?
Evet.
Şimdi diğer de isim vermeyelim ama falanca marka arabam yok, filanca ayakkabı da yok. Ayakların var ya.
Evet.
Her tarafa yürüyebiliyorsun. Şimdi sufiler böyle düşüncemizi tekrar bize kodlayıp hediye ediyorlar. O yüzden bence bu tasavvufun en büyük katkısı İslam kültürüne.
Evet.
Duygularımızı, Sesin Hocam bugün biliyorsun bütün dünyada bu hani emotional IQ diyorlar ya, duygusal zeka. Bunun okullarda dersleri öğretiliyor. Keşke hocam bizim Türkiye'mizi de bunu biraz kendi kültürümüze uydurarak.
Evet.
Nasıl öfkelenilir, niye öfkelenilmez, niye sevinilir, niye kızılır. Bunlar hocam gerçekten güzelce bir öğretsek gençlerimize.
Hocam şu anda bu son derece önem kazandı. Niye? Çünkü hocam aleksitimi denilen rahatsızlık. Yani duyguların körleşmesi hocam. Yani bir gözün kör olmasını, kulağın sağır olması neyse hocam, duygular da körleşiyor, duygular da sağırlaşıyor. Bu olağanüstü derecede tehlikeli bir şey. Tırnak içinde hocam, hani filmlerde gördüğümüz şeyler vardır. Psikopat, sosyopat tipler vardır. Gözünü kırpmadan bir çocuğu bile öldürebilen şeyler vardır. Caniler vardır yani. Şimdi bir film seyrediyordum üniversite yıllarında. Böyle bir psikopat vardı filmde. İşte anneyi babayı öldürmüştü. O sırada gürültüden uyanan bir çocuk üst kattan yürümeye başlıyor. Bir seyirci de şey diye bağırmaya başladı. Sakın öldürme, sakın öldürme diye, tamam mı?
Onu da öldürecek şimdi çünkü.
Çünkü bekle, psikopat ve şey ilginç bir şekilde mesela çocuğu öldürmedi. Ama bu psikopat ve sosyopat insanlar hocam, yani bizim düşündüğümüz anlamda bir duygu dünyaları yok yani. Sahici duyguları yok yani. Ve
empatileri yok.
Empatileri yok ve yeni kuşaklarda hocam empati başta olmak üzere bu duygu körlüğü ve duygu sağırlığı çok dehşet bir şey. Kuşak geçen programda değinmiş olduğumuz hocam, bizim kuşak ile çocuklarımız arasındaki, gençler arasındaki kopuş nedenlerinden bir tanesi bu empati ve duygu körlüğü, duygu sağırlığı. Onun için şeyden itibaren, böyle daha bebeklikten itibaren çok yakın ilişki kurmak lazım ki ileride bunu nimetini görebilelim, sonuçlarını alabilelim yani.
Hocam yani çok hak veriyorum. Bir de hocam sanki materyalist toplum oldukça çocuklarımızın ruhunu hocam kendi elimizle öldürmeye başlıyoruz. Şöyle hocam, yani bütün başarı mesela üniversiteye giriş başarısı. Çocuğun yani arkadaşlarına ilişkilerini, akraba arasındaki ilişkilerini kıymet vermiyoruz. Çocuğum üniversite iyi bölüm kazandı. Kazandı ama kardeşle ilişkisi nasıl? Ailesinin ilişkisi nasıl?
Evet.
Acaba bir komşulara bir faydası var mı? O yüzden hocam Allah dostları daha çocuklar küçükken onlara merhamet eğitimi veriyorlar. Oğlum diyor, Musafer Nazirler'in çok güzel bir şeysi hocam burada. Yeğenlerini topluyor. Ellerine birer defter vermiş.
Evet.
Harçlık da veriyor onlara. Diyor bunları diyor arkadaşını çay söyleyin. Komşunuza bir pikol portakal hediye edin. Annenize bir hediye alın. Haftaya diyor ne yaptınız bakalım çocuklar? Veya aylık yapıyor hocam bunu.
Evet.
Dede ben diyor şunu yaptım. Anneme bir hediye aldım. Ha diyor ne kadar verdin? 10 lira. Al sana 20 lira. Çocuğu hocam mükafatlandırıyor iyi yaptığı iş için. Böyle o gençler iyilik yapmaya. Şimdi hocam anne baba diyor ki aman oğlum kimseye suyunu verme. Kimseye simitten bir parça bölü verme. Aman kalemini paylaşma.
Evet.
Şimdi çocuğu hocam bencilleştiriyoruz. Çünkü oynarken aman kendine şey yaptım. Sen vur döv ama dayak yeme. Şimdi hocam çünkü sonra bencilleşiyor. Empatiyi unutuyor. Bu sefer de ya ne oldu bu gençlere diyoruz.
Anne babaya karşı da aynı tavrı geliştirmeye başlıyor yani.
Hocam geçen bir arkadaşım söyledi. Oğlum öyle tutulmuş ki çok hoşuna gidiyor tabii. Çocuk daha genç, evlenmemiş henüz. Ya diyor iyi para kazanıyor. Hepsini biriktiriyor bankada falan. Nasıl seviniyor babası. Dedim sen ne yapıyorsun kardeşim? Yarın dedim bu evlenecek. Sizin ihtiyaç duyduğunuz bir zamanda size 3 lirayı 5 lirayı çok görecek. Sakın dedim. Hemen dedim git çocuğuna. O evladım gel bakayım. Aylık maaş alınca annene bir hediye al. Ev arada bir ekmek al. Bir su faturasını ödeyiver. Evde evet. Yiyor hocam. Ev otel gibi kullanıyor. Bak yarın dedim çok dedim ağlarsın dedim. Benim evladım çok nankör çıktı. Ben onun için her şeyi verdim.
O bana, evet saçımı
ama süpürge. Sen dedim alıştırıyorsun çocuğu şimdi dedim. Babası evet. Teşvik ediyor. Aman oğlum diyor. Hiç dokunma parana. Al maaşını yatır hesabına. Sakın dedim bak kendi ayağına kurşun sıkıyorsun dedim. Arkadaş öyle düşündü. Ya hocam çok haklısın ya dedi. Şimdi soramadım ama şimdi yakında görünce soracağım. Yani ne yaptın?
Evet.
O ilişkici hocam, pek çok genç şu anda maaşa mesela, benim böyle çok etrafımda komşularımız var. Olanları evlenmemiş, hepsi para kazanıyor. İyi para kazanıyorlar. Baba zavallı canı çıkıyor.
Evet.
Evin kirasını ödeyecek, su faturasını yatıracak. Bakıyorum gençler araba değiştiriyor. Yazın güzel tatile gidiyorlar.
Evet.
Ama zavallı anne baba bu evin masraflarını, anne baba da hocam utanıyorlar bazen de. Ya şimdi ben ne diyeyim çocuğuma diyor. Yani bu benim evladım diyor. Ya evladın ama kazanıyorsa anne babaya yardım etmek onun vazifesi yani.
Kesinlikle. Ama işte hep bunları temelden yapmak gerekiyor hocam. Empatiyle ilgili ilginç bir şey okudum.
Buyurun.
Cep telefonumda onu arıyordum. Çimleri diyelim ki hocam, çim makinesi geldi, çimleri biçecek. Çimleri biçilirken hocam bir kimyasal salgılıyorlar. Tarlanın bir tarafından başladı. Diğerlerine haber veriyor. Diğer bir kimyasal salgılayarak diğerleri ne yapıyor biliyor musunuz hocam? Başlıca şeker olmak üzere işe yarar, işine yarayacak olan bütün şeyleri köklerine doğru indiriyor.
Çok güzel. Yani kesilen yerde işe yarayacak su veya diğer gıda olmasın diye.
Burada beni ilgilendiren kısım şu. Bitkilerde bile empati var hocam. Birbirine ne yapıyor? Bak benim başıma bu bela geldi, sana da geliyor. Kendini kolla. Kendini koru diye yani.
Evet.
Şey mesela ağaçlar arasında iletişim olmadığı düşünülürdü bitkiler arasında. Ama son zamanlarda yapılan araştırmalarda hocam, ağaçlarda bile mesela yangında gelen ağaçlar arasında da bir iletişim var yani. Bu kanıtlanıyor. Şimdi onlar arasında bile birbirinin derdiyle dertlenme, birbirini kazadan beladan korumak için mesaj gönderme varken hocam, biz yeni kuşağı o kadar empatiden uzak, haldeşlikten uzak yetiştiriyoruz ki. Ama bunu biz yapıyoruz. Yani sonra gidip de çocukları suçlamanın şeyi
tabii,
olmuyor yani.
Örnek olsak çocuklar nereden örnek alıyor? Dediğiniz gibi koşullanıyor. Çevresine bakıyor. Annesine babasına
evet.
bakıyor. Diyelim ki yan komşumuz fakir.
Evet.
Anne babanın en ufak bir kaygısı yok. Çocuk anlıyor ki ya demek ki gemisini kurtaran kaptan. Tam tersi de oluyor hocam. Ben şunu da çok seviyorum mesela. Bazen komşularımız kapı çalıyor. Üst komşumuz aşura göndermiş evin kızıyla.
Evet.
Ya ne güzel. Bak dağıtmayı öğreniyor evin kızı. Yardımlaşmayı öğreniyor. Empatiyi öğreniyor dediğiniz gibi. Hatta geçen çok güzel bir şey okumuştum bir yerde. Fakir bir komşusu varmış. İkide bir annesi diyor ki kızına, git kızım diyor yan komşudan tuz iste. Ya anne diyor, ya tuz dolu diyor. Niye diyor ki de bir tuz istemeye gönderiyorsun? Kızım diyor, o da bizden bir şeyler istiyor.
Evet.
Tuz ucuz bir şey, bedava bir şey. Yani çok pahalı bir şey değil. Biz hiçbir şey istemezsek diyor, o bizden bir şey istemeye utanır. Utanmasın diye diyor, ben sana tuz istemeyi. Şimdi bunu gören bir kız çocuğu ne kadar güzel değil mi yetişir?
Evet, kesinlikle.
Bir de şu var, aman kızım komşuya kapıyı açma. Bize ne ya Allah Allah. Gitsin alsın bakkaldan tuzunu dediğiniz anda hocam.
Film kopuyor.
Film kopuyor artık. Ondan sonra ne empati bahsi kalıyor, ne merhamet, ne sevgi.
Evet. Başta dediğimi vurgulamak istiyorum hocam. O üzülme tarzımız, sevinme tarzımız, kızma tarzımız, darlanma tarzımız, bunlar değiştirilebilir şeylerdir. Can çıkar huy çıkmaz diye bir deyim var. Hemen dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin aklına bu gelecektir. Ama hocam, psikolojide kişilik iki anahtar kavramla anlatılıyor. Bir huy, doğuştan getirilen özellikler. İki karakter, sonradan kazanılan özellikler.
Eyvallah.
Şimdi bu duygulanma tarzı ve stilleri bizim mesela aklımızı doğuştan getiriyoruz hocam. Ama düşünme tarzımız, düşünme stillerimiz bizim öğrenerek elde ettiğimiz bir şeydir. Farklı stillerde düşünmek pekala mümkündür.
Evet hocam
yani.
Buna biz hardware, software diyoruz, kompüter dilinde. Hardware'i Allah veriyor.
Evet.
Ama onu nasıl çalıştıracağız sistemi? İşte kompütere bir program yüklüyorsunuz.
Evet.
Oyun oynuyorsunuz kompüterde. Halbuki o kompüter çok daha güzel işler yapabilecekken
evet.
Sırf oyunla israf ediyorsunuz. Büyük bir güzel bir kompüterü. Software'i hocam çevremizden mi öğreniyoruz? Davranış
evet.
Stillerini. Hocam bir örnek vereceğim. Geçenlerde memleketteyiz. Ufak çocuk ağlıyor bizim. Alt komşumuz geldi. Ya dedi komşum dedi. Biz de meşgulüz. Hazırlık yapıyoruz. Geri döneceğiz. Arabayı yüklüyoruz falan filan. Çocuk ağlıyor bizim Mehmet. Ya dedi ben dedi rahatsız oldum. Çocuğu dedi alıp gezdireyim. Eşi, beyi ve çocuğu da getirmişler. Allah bizim evladı götürdüler. Güzel. Avuttular. Biz arabamızı sardık. Dua ederek geldik. Buraya geldik. O komşumuz Allah'tan ki taşındı gitti şimdi. Çocuk yine ağladı bu akşam. Nasıl duvara vuruyor birisi yandan? Ya duvarı yıkacak. Çocuğun korkusu
çocuk
oldu ki.
Ağlıyor yani.
Ya şimdi dedim bak çocuk orada da ağladı. Burada da ağladı. O komşumuz anasını babasını öyle gördüğü için nezaketli. Halbuki onlar işçi falandı. Buradaki öğretmendi o hanımefendi. O yani köylü eğitimsiz insanlar gelip çocuğu alıp götürüp avuttular. Bu eğitimli insan, duygu eğitimi yok ama yani zahiren bir üniversite bitirmiş falan, öğretmenlik de yapıyor. Duvarı yıkacak neredeyse. Ya çocuk ağlıyor işte, yapacak bir şey yok yani. Çok fazla bir elimizde imkan yok. Şimdi hocam duygu eğitimi konusunda biz keşke okullarımıza yani bu ders olarak koysak hocam, inanın yeridir yani.
Kesinlikle ve şey, Türkiye'de bazı bu yönde şeyler görülmeye başlandı. Yani nasıl...
Emareler mi?
Evet, değerler eğitimi gibi artık duygusal zeka eğitimi, empati atölyesi vesaire gibi. Bunlar tabii en iyisi şey bunlar aslında. Bunun sosyal ortamını sağlamak. Tabii. Yani biz hocam şunu bilmemiz lazım. Sadece çekirdek ayrı olarak istediğimiz bir ayrı olamayız.
Evet.
Çekirdek ayrı komşusu, akrabayı, talukatı ile de bir şeyi olması lazım. İş birlikleri, birlikte etkinlikleri, sohbet, muhabbetleri olmalı. Ki ayakta durabilsin yani. Mesela karıncalar hocam koloniler halinde yaşıyor. Ve diyelim ki bir sel geliyor hocam. Koloniyi diyelim ki basıyor. Çil yavrusu gibi dağılmıyorlar biliyor musunuz?
Top oluyor ha.
Hemen toparlanıyorlar hocam. Ve eskiden 19 Mayıs'ta şeyler olurdu ya, kule yapılırdı.
Kule yaparlardı evet.
Bildiğin kule yapıyorlar hocam. Hmm. Milyonlarca karınca hocam. Milyonlarca karınca kule yapıyor. Hop hocam selin üzerinde bir sal gibi hop şey diyorlar, taşınıyorlar. Yani böyle bir zamanda, postmodern zamanlar hocam, şeyde maddenin 3 hali var ya hocam, katı, sıvı, gaz. Bir de 4. hali var hocam. Ona plazma hali deniyor. Hmm. Mesela yıldızlarda hocam atomlar bile o kadar sıcağa dayanamıyor. Onlar bile
eriyerek.
Onlar bile parçalı yani.
Eyvallah.
Çekirdek ne oluyor? Çekirdek, atom, proton ve nötron, etrafında elektronlar dönüyor. Burada artık hocam her şey başıboş tırnak içinde. Şimdi postmodern zamanlar böyle insanların, kültürün plazma halini yaşıyor. Böyle bir yerde yaşayabilmek için o karıncaların işbirlikli ve örgütlenme modelinden gitmek gerekiyor. Yoksa kendi şeyimizi kurtaramayız yani.
Eyvallah.
Kendi başımıza, kendi ailemizle birlikte yetemeyiz kendimize.
Zaten hocam bu kaygıları azaltmanın, hani daha önce de konuşmuştuk, en güzel metodlardan bir tanesi sosyalleşmek. Güzel kendimize bir çevre kurmak.
Evet.
Dost çevresi. Şimdi hocam yeni bir şeye geçelim. Olumsuz hiçbir konuşmaya katılmayın. Ve bütün konuşmalara olumlu bir hava vermeye çalışın. Hocam oturuyoruz. İşte politika şöyleydi, yoklukta, kıtlıkta. Ya arkadaş dolabımızda yemek dolu. Önümüzde her türlü yemek var. İşte efendim ekonomi kötüye gitti. Ya tamam da yani biz orada ekonomist olsak bir yerde konuşalım onu ama.
Evet.
Durup dururken şimdi akşam keyfini kaçıracak konuşmalar. Hocam ben çok engel olmaya çalışıyorum. Bazen dayak yiyorum böyle olduğum için. Ya diyorum başka konum yok. Güzel şeyler konuşalım.
Evet.
Veya hocam film seyredeceğiz. Korku filmi. Ya insanın psikolojisini bozan filmler var şimdi.
Evet.
Bu çengel mengel yok muydu hocam, bir sürü avuk subuk filmler. Ben hiç ne bakarım ne de engel olmaya çalışırım, baktırırım. Çünkü hocam yani bunlar konu sohbeti de insanın dengesini kaçırıyor.
Evet.
Hele seyretmek, görmek, hatta hocam çok lüzumsuz kötü haberler seyretmek. Açıyor internet adam. Nerede sel, nerede baskın. Tamam bir kere seyret ama 100 kere seyrettiğiniz zaman hocam bu sefer bütün dünya artık kapkaranlık gözüküyor size.
Evet ve haberlerde genellikle hocam negatif, olumsuz gelişmeler haberdar ediliyor. İyi gelişmeler yok mu? Onlar yeterince yer verilmiyor.
O keşke hocam kanun çekmiyor. Çıksa da %50 kötü haber, %50 iyi haber vermek zorunda kalsa televizyonlar. Sayın seyirciler işte falanca yerde bir hayırsever güzel bir çeşme yaptırmış. Falanca yerde bir işte evladımız bir kediye şöyle süt vermiş. Yani şimdi hep olumsuz, hep olumsuz.
Şimdi olumlular bir de hocam ne oluyor? Örnek olay oluyor. Mesela Türkiye'deki ünlü holdinglerden bir tanesi hocam şey yapıyor. Eğitimde iyi örnekler diye bir programı var. Ve buraya başvuruları alıyor. Ve sonra bunları tanıtımını yapıyor. Çok güzel bir şey. Niye? Çünkü o eğitimdeki iyi örnekleri alıp başkaları da uygulayabilir. Zor olan bir proje geliştirmektir yani. İyi örnek geliştirmektir yani. Bunu insanlara haberdar etmek gerekiyor. Bunu mesela hocam Avrupa'da gelişmiş ülkelerde de şöyle bir trend var. Pandemiden sonra haber dinleme olayı çok azalmış. Ve haberlerde bir de şu. Onları ilgilendiren haber vardır, ilgilendirmeyen vardır. Mesela diyelim ki hocam kutuplardaki buzulların erimesi bizi ilgilendiriyor. Çok uzak gelebilir bize. Mesela şimdi Avrupa omega blokajı denilen bir hava durumuyla karşı karşıya hocam. O durum şeyden kaynaklanıyor. Buzulların erimeye başlamasından. O omega blokajı meteoroloji gibi oluyor. Aynı zamanda bizi de etkiliyor. Mesela Irak'ta dehşet bir çölleşme olayı söz konusu. Yani Türkiye değil daha da şeye doğru, diğer tarafa doğru gidiyor. Bunlar eyvallah tamam ama insan yapabileceği şeylere yapmayınca hocam hep olumsuz gelişmelerden haberdar olunca kendini son derece aciz ve beceriksiz hissediyor.
Evet hocam, duygusal köleleşme dediniz ya, artık kime yardım edeyim ki? Herkes belabı sübed içinde, evet. Boş ver gitsin.
Battı balık yan gider moduna giriyor.
Bir tane olsa yardım edeyim, adamın iyi duyguları ayağa geliyor ama herkes kötü, herkes hasta, herkes musibet içinde. Ya kardeşim ben Tanrı değilim ki diyor adam. Bırakayım evet. Gitsin. Nasılsa diyor engel olamayacağım.
Evet.
Dediğiniz gibi hocam yani bu olumsuz konuşmalar bizim hocam Türk toplumunda çok var ya. Nerede sohbet etmek demek?
Evet.
İşte hastalıklardan, ekonomiden, siyasetten, politikadan yani lüzumlu lüzumsuz. Yani yeri gelir onunla konuşmak lazım. Evet. Seçimler gelir dersin ki şu parti daha ahlaklı bir parti dersin mesela. Onu anlıyorum da.
Ama bunu sürekli hale getirmek ve onun üzerinden gitmek hakikaten. Hocam şeyde sosyal deney vardı National Geographic'te.
Evet.
Şey basketbol hocam. Acemilerden oluşturulan bir basketbol takımı var. Bir de biraz
daha iyi takım.
Biraz daha iyimli olanlar var. Şimdi telefonumda onu bakıyorum bulabilecek miyim? Şey yapıyorlar hocam. Bir sosyal deney yapıyorlar. Sosyal deney de şu. Bir miktar basketbol kültürü olan grup bakıyorsunuz hocam. Sürekli onlarla seyirciler de var. Sürekli negatif telkinde bulunuyor.
İyi takımı.
İyi takımı.
Kötü takımı da
kötü takımı pozitif. Hocam hep pozitif. Hocam kötü takım şey geliyor. Galip geliyor. Öyle. Şimdi biz çocukluktan itibaren veya gündelik dilde de bir şey olacaksa, bir şey yapılacaksa. Avrupa'daki arkadaşlar bunu çok söylüyor. Şey diyor. Ben diyelim ki Türkiye'de geziye katılacağım ama bir şeyle birlikte yani turla birlikte. Türklere soruyorum bana 40 tane şeyden haber veriyorlar. Risk'ten haber veriyorlar. Avrupalılar ise önce yani ne kadar güzel yerlere gidip geleceksin.
İyi fikir falan.
Hem de bu şey tur yani ne güzel güvenli vesaire. Ha gene de sen dikkatli ol ama git yani. Git ve
eyvallah.
Dikkatli ol.
Eyvallah.
Diğeri ise gitme demese bile tamam mı? O kadar şey sayıyor ki sen olduğun yerde. Burada hocam şeye de ince ruhlu insanlara da bir sataşmamız lazım hocam.
Eyvallah hocam.
İnce ruhlu insanlar gerçekten bu dünyanın kahrını çekiyor.
Her şeye dertleniyor falan.
Her şeye dertleniyor. Bir de herkes tırnak içinde onları sömürüyor. Sömürebiliyor. Yani bir insanın iyiliksever olması hocam. Bir insanın ince ruhlu olması, onun zekasını kullanmasına mani olmamalı. Bizde sanki şöyle bir şey oluyor. Bir iyilik yapacaksam o iyilikte ben çok saf tirik olmam lazım. Saf olmak başka bir şeydir. Saf tirik olmak başka bir şeydir.
Hocam
yani.
Siz Hazreti Ömer gibi olun diyorsun açıkçası. Hazreti Ömer Efendimiz öyle bir insan yani. Hiçbir zaman onun yaptığı iyilikler onu saf göstermiyor. Çok akıllı bir insan. İyilik yaptığı zaman da güzel iyilik yapıyor. Böyle istismar edenlerin de kafasını kırbacıyla şırrak diye vuruyor. Evet.
Yani öbür türlü ne oluyor hocam? İnce ruhlu insanlar çok fazla sömürüye açık oluyor.
Evet.
Artı çok fazla duygu yükü oluyor üzerinde. Mahcubiyeti olan insanlar hocam şeye benziyor yani. Dere kenarında duran kurumuş ağaca benziyor. Yani yaprakları dökülüyor, kuruyor ama bir damla suyu talep edemiyor. İlginç, bu insanlar hocam geleneksel zamanlarda korunur ve kullanılırdı. Ama şimdilerde bunlar sömürülüyor. Tırnak içinde uzaktan değil hocam, yakından sömürülüyor.
Yakınları da sömürüyor bazen.
Yakınları tarafından, bu yakın akrabayı taallukatta olabiliyor, konu komşu olabiliyor, iş arkadaşları olabiliyor vesaire. Dolayısıyla mesela ne oluyor? Zamanla bakıyorsunuz ki o iyiliksever insanlar sömürüldüğünü fark ediyor. Fark edince birdenbire hocam kötülük sever hale gelebiliyor.
Yani hocam oluyor bunlar çünkü narsist tipler hocam iyi bir insan bulunca onun kanını emip evet. İçini boşaltmadan o adamı bırakmıyorlar.
Halbuki hocam zekasını kullansa sömürülecek mi? Sömürülmeyecek. Şey zannediyor iyilik ahlaki iyilik severlik bir ahlaki duruştur. Zeka aklı evet. Kullanmaktır. Bunlar birlikte olmayacak şeyler değildir. Birbirine aykırı şeyler
hocam,
değil yani.
Hocam şuna benziyor bu. Bazen bize öğrenci bir şey istiyorlar. Hani bizden bir burs istemek için referans olur muyuz? Oluruz. Bu bizim yapacağımız bir iş.
Evet.
Ama bir öğrenci ödev yapacak. Utanmadan bana şunu istiyor. Hocam ödevinizi yapıp bana verir misiniz? O kadar akıllı bir çağda yaşıyoruz ki hocam insanların artık istemelerinin sınırı kalmadı.
Haddi hududu yok. Evet,
benim yani de. Sizden bir öğrenci bir şey ister, bir burs ararsınız. Yani kalacak yurt ister, ararız. Hep telefon açarız sağa sola. Ama bazen babası arıyor. Ya hocam bizim çocuğa ödev vermişler, şunu yapabilir misiniz? Çocuğun yapması gerekiyor ödevi.
Hayır, bir de şunu düşünmüyor. Onu zaten hocaya yaptırmak. Yani. Yemeği hoca yiyor. Çocuğun karnı doymaz ki yani.
O yüzden hocam yani şeye de tabii olumsuz konuşmalara yer vermeyelim dedik. Bir de hocam istismara açık olmayalım, akıllı olalım diyorsunuz. Hocam son madde hocam. Bunu da bitirelim. Gücün güzel bir tavsiye bu. Kendinize iyimserlik aşılayan kitaplar okuyun. Bunları defalarca okuyup bilinçaltına yerleştirin. Sonra bilinçaltınızın bunları size geri gönderip karamsar ve üzüntülü olmaktan kurtaracaktır. Yani hocam kötü film seyrederseniz herkes dolandırıcı diyorsunuz o filmi seyrettiğiniz zaman. Eğer bir dolandırıcı filmi ise.
Evet.
Gangster filmi ise herkes gangster diyorsunuz. Nispeten işte kitaptı, filmdi, arkadaş ortamıydı. İyimserlik aşılayan ortamları tercih edin diyor Carney Bey.
Aynı zamanda mesela türküler ve şarkıları da hocam seçerken elbette hüzünlü olanları da arada dinlemeliyiz ama sabah işe giderken ya hüzünlü müziğin bazen TRT'nin türkü kanalı var hocam, tamam mı?
Evet.
Yani TRT'ye yazmak istiyorum. Ya sabah işe giderken beni niye hüzde gark ediyorsun ki yani? Allah'ını seversen.
Yanlışla radyodum kanal açtım. Yolun sonu göründü artık.
He.
Ya güzel de
ya diyelim ki mesela ama akşam vakti mesela evdedir. Tamam mı? İnsan arada hüzne de ihtiyacı vardır. O zaman dinlesin ama sabah işe giderken yapma bu zulmü ya.
İşte hocam yolun sonu görünür deyince adam artık bitti her şey diyor. Yani hele hocam bizim orta yaşlar yavaş yavaş yolun sonunda görünüyor ya.
Evet.
Biraz ben de dertlendim yani o müziği dinleyince.
Ben TRT, Trabzon TRT'de çalışan yeğenim var. Onun da türkü programı yapıyor. Hem yapamayacağı hem programcı. Ya diyorum size inatlıyorum bir radyo kanalı kuracağım. Sadece neşeli müzikler olacak orada. Neşeli türküler olacak. Dedim tamam ben hüzünlü türkülerde olsun diyorum da dedim siz dedim şey diyorsunuz ya kantarın topuzunu kaçırıyorsunuz. Doz çok yüksek. Ya diyor Ali abi sorma diyor. Talep çok yüksek diyor.
Dertli
yani.
Türküleri.
Diyorum araya arada neşeli müzik de sokun da hani şey olsun yani bir denge olsun dedim yani.
Eyvallah. O zaman hocam bugün bununla bitiriyoruz. İyimserlik aşılayan türküler, müzikler, filmler, kitaplar ve çevre hocam, dost çevresi. Yani karamsarlık aşılayan bir adam yanına gitme yani.
Evet.
Ondan kaç. Diyerek hocam programı bitiriyoruz. Ağzınıza, gönlünüze sağlık kıymetli hocam.
Sizin de hocam.
Kıymetli dinleyicilerimiz ve kıymetli seyircilerimiz bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.